Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Ali İmran suresini başlamıştık. En son 8. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu bir dua ayetiydi. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde çeşitli vesilelerle Allah'ın sadık kullarının, salih kullarının, peygamberlerin dilinden Rabbimiz ümmetine dualar öğretmektedir. Hem bu dualarla ümmet-i Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim okuyan insanlara Kur'an'da duanın nasıl yapılacağı öğretilmekte. Hem de o insanların hayatlarından kesitler sunarak farklı zamanlarda İnsanların tarihte nasıl Allah'a yakardıkları, bizlerin de o muhtelif zamanlarda hayatın çeşitli zorluklarında Allah'a nasıl yakaracağımız talim edilmektedir. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim bir dua kitabıdır, zikir kitabıdır. Baştan sona Allah-u Teala'nın tevhidini, varlığını, birliğini ifade eden, insanlara Allah'ı tanıtan, insanlara insanı tanıtan ve yine insanlara kainatı tanıtan bir başucu kitabıdır. Biz Kur'an-ı Kerim'deki her ayetten Allah-u Teala'ya irca olan, döndürülebilen bir yönü görüyoruz. Yani dağlar, taşlar anlatılırken, gemiler, havada uçan kuşlar anlatılırken, Rabbimiz meselenin kendisiyle irtibatlı olan, tevhide dönen yönünü izah etmekte, yine çeşitli mucizelerle tarih boyunca peygamberlerin, salih insanların veya fasık kimselerin hayatlarından kesitlerle hep Allah'ı hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu manada ezzikr, yani anma, Allah'ı hatırlama kitabıdır. Yine bu dua ayetine baktığımız zaman görürüz ki Rabbimiz kulundan her halükarda, hem bolluk zamanlarında, refah, huzur, zenginlik vakitlerinde, hem de darlıkta, sıkıntıda kendisine dönmeyi, niyaz etmeyi, ondan talepte bulunmayı istiyor, öğretiyor. Şayet Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler olmasaydı, şayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua etmek, Allah'a yalvarmak hususundaki öğütleri, emirleri olmasaydı, belki dua bir sui edep olabilirdi, edepsizlik olabilirdi. Çünkü Rabbimiz ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle zaten her şeyi en iyisiyle bilir, en iyisiyle tatbik eder, icra eder, takdir ederdi. Fakat Rabbimiz yine kendi kudretinin, azametinin bir yansıması olarak, bir tecellisi olarak kullarının kendisine münacaat etmesini, yalvarmasını, ondan bir şeyler istemesini murad etmiştir. Ve bunu bir edepsizlik, bir sui edep değil, aksine bir kulluk nişanesi olarak görmüş, kabul buyurmuştur. Bir insanın dua ederek, Allah'a niyazda bulunarak, çeşitli zorluklardan Allah'a sığınması, içindeki bir takım vesveselerden, bir takım kötü hal, duygu ve düşüncelerden Allah'a sığınması, o kulun Allah'a yakınlığını arttırmaktadır. Nitekim dua eden, Allah'a ellerini açıp halini arz eden, sıkıntılardan Allah'a sığınan, kavuştuğu saadetlerde, mutluluklarda bunun Allah'ın bir nimeti olduğunun şükrüyle, bu sefer elhamdülillah diyerek Allah'a yalvaran her kul, aslında kendi gayretinin, emeğinin, hatasının, yani iyisiyle kötüsüyle her şeyin bir sebep olduğunun farkındadır. Kendi aziyetini hissetmiş demektir. Dua eden kul, "Ya Rabbi" deyip bir şeyler isteyen kimse, kendinin kul olduğunun farkında olduğu gibi Allah-u Teala'nın her şeyin sahibi olduğunun da farkındadır ve niyaz halinde o büyük makamdan, o her şeyin sahibi olan Allah-u Teala'dan niyazda bulunur, isteklerini ondan ister. Kul, kendi acziyetini hissettiği gibi Allah'ın büyüklüğünü de fark etmiş, ona ellerini açmıştır. Dolayısıyla her bir dua aynı zamanda bir ibadettir, bir kulluktur. Rabbimiz de kullarından bu tür taleplerle huzuruna gelmelerini ve niyaz edip hacetlerini ondan istemelerini emir buyurmaktadır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah-u Teala'dan her şeyi talep edin, her şeyi isteyin, hatta ayakkabınızın bağcığına varıncaya kadar" buyurarak, dini, dünyevi, maddi, manevi her şeyin müracaat kapısının dua olduğunu, Allah-u Teala'dan talep etmek olduğunu bize bildirmektedir. Biz de Fatiha suresinde "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in" "Ya Rabbi, sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" buyurarak her namazda ve bu sureyi her okuyuşumuzda insanlara yardımın asıl menbaının, kaynağının Allah-u Teala olduğunu kabul ederiz, itiraf ederiz. İşte Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesi de, mealini kısaca hatırlayalım. "Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin" buyurulmaktadır. Hatırlayacağınız üzere bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrıldığını ve muhkem, yani ne dediği net anlaşılır olan ayetlerin Kur'an'ın, kitabın anası olduğunu, esas umdeleri, prensipleri, ana çerçevesi olduğunu söylemişti. Müteşabihat vasıflı, yani farklı manalara gelebilen ayetlerin ise bazı insanlar, art niyetli, kalbinde eğrilik, fitne, fesat bulunan bazı insanlar tarafından farklı maksatlarla, menfaatle ve insanları ifsad etmek üzere değişik şekillerde yorumlandığını ve ilimde derinleşmiş olan hakiki ilim sahiplerinin de hem muhkem hem müteşabih ayetlerin hepsinin Allah katından olduğunu itiraf ettiklerini söylemişlerdi. Evet, işte bu ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime, bir önceki ayette geçen kalplerinde eğrilik bulunan فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمِ زَيْغٌ şeklinde vasıflanan fitne fesat sahibi kimselerden olmamak hususunda Rabbimize sığınmayı öğretiyor. Ve "Ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena" "Ey Rabbimiz, kalbimizi eğriltme, bozma" "ba'de iz hedeytena" "hidayete eriştirdikten sonra" demek ki insan mümin olduktan sonra da, ilim sahibi olduktan sonra da, hidayet üzere yaşadıktan sonra da kalbindeki eğrilme, sapıtma sebebiyle ayakları da kayabiliyor. Şüphesiz kalpler Allah'ın elinde. O dilediği gibi onu evirip çevirmekte, şekilden şekile sokmakta. Fakat burada insanların kendi tercihleriyle, kendi ihtiyarlarıyla verdiği kararların da bir neticesi var. Bir insan hidayeti hedefleyerek, Allah'ı tanımak isteyerek adımlar atıyor ve Erhamur Rahimin olan, merhametlerin en merhametlisi olan Allah-u Teala onun adımlarını hidayetle buluşturuyor, onu hidayete muvaffak kılıyor. Bir insan da var ki hidayet üzere yaşıyor ancak kasıtlı olarak, kötü niyetle, çeşitli fitne fesat hareketlerine katılma sebebiyle veya menfaat korku sebebiyle hidayet üzere yaşarken yanlış adımlar atmaya başlıyor ve bu yanlış adımlar yavaş yavaş kendisini dalalete sürüklüyor ve büyük bir hazine sahibiyken, iman ve hidayet üzere yaşarken en büyük hazinesini, bu dünyada kavuşacağı ebedi sermayesini yok ediyor, helaka ve hüsrana düşüyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. İşte Rabbimiz burada kullarından hidayete erdikten sonra da dua etmelerini ve kalplerini muhafaza hususunda Allah'tan yardım dilemelerini öğütlüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbin ehemmiyeti hakkında çok uyarmıştır. Ve birkaç hadis-i şerifinde kalbi şöyle tasvir etmiştir, şöyle anlatmıştır. İbn-i Mace'nin mukaddimesinde yer alan hadis-i şerifte hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın iki kudret parmağı arasında bulunmasın. Onu doğru tutmak istediğinde doğru tutar, dilediği zaman da eğriltir. Ey kalpleri sabit kılan Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Bir başka hadis-i şerifte, bu sefer Müslim'de de yine Peygamber Efendimiz, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizim kalplerimizi taatin üzere sabit kıl buyurarak dua etmiştir. İnsanların kalplerinden, her şeyden etkilenen, her rüzgara göre şekil alan bir kalbi tasvir ederken de kalp boş bir arazide duran ve rüzgarın kendisini sağa sola evirip çevirdiği kuş tüyüne benzer buyurmuştur. Zaten kalp kelimesi, kelime kökeni itibariyle şekil değiştiren, evrilip çevrilen, durmadan dönüp duran manalarını içinde bulundurur. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzerine sabit kıl. Çünkü insanın kalbi kaydığı zaman, insanın kalbi ortama göre şekil alıp değiştiği, bozulmaya başladığı zaman artık o insanın inancı, hareketleri, ahlakı, bütün organları o kalbin emrinde yeni hale, yeni ortama ayak uyduruyor. Bu yüzden insanlar soğuk havada, sıcak havada çeşitli kıyafetlerini değiştirdikleri gibi bedenlerini terlemekten, üşümekten korumak için itina gösterdikleri gibi kalpleri üzerinde de titremeliler ve kalbine gelen soğukluğu, sıcaklığı anında fark etmek zorundalar. Çünkü kalp bütün hayatın gidişatını etkileyen, insanın karar alma merkezi, insanın iman ve küfür üzere nifak yani münafıklık ve fısk yani günahkarlık üzere kararlarının alındığı ana merkez, kumanda merkezi. İnsan bedenine itina gösterdiğinden daha fazla kalbi üzerinde durmalı. İnsan midesine özen gösterdiğinden daha çok beynine, aklına ve oraya girecek fikirlere, duygulara özen göstermeli. Fakat şu da bir gerçek, insan ne kadar ihtimam ederse etsin, sonuçta kalp Allah'ın emrinde, Allah'ın kontrolünde. O yüzden hidayet üzere yaşayıp hidayet üzere kalanlar bunu sadece kendi düşüncelerinden, kendi titizlik ve gayretlerinden bilmemeli, Allah'ın nimeti olarak şükretmeli ve o halin, o iman ve hidayet üzere yaşamanın devamı için Allah'tan niyazda bulunmalı. Rabbimiz müminken imanını kaybeden ve yine kafirken daha sonraki zamanlarda imana kavuşan insanları anlatarak her iki halin de bir sonsuzluk veya garanti hali olmadığını ifade ediyor. Bir taraftan müminlerin uyanık olmasını, Allah'a iman ettikten sonra o imanlarını muhafaza için gayret etmelerini, dua etmelerini öğretiyor. Bir taraftan da kafir, münafık veya günahkar insanların ümit ışığını söndürmemeleri gerektiğini, ne kadar yanlış işler yapsalar da, ne kadar küfür üzere yaşamış olsalar da, ne kadar zulmetmiş, ihanet etmiş olsalar da, muhakkak geri dönüş imkanlarının olduğunu hatırlatıyor. Müminler için her an endişe ve korkunun, kafirler için de yaşadıkları müddetçe her an ümidin taze kalmasına Rabbimiz fırsat veriyor. O yüzden hayatı boyunca iman çerçevesinde yaşayıp Allah'a iman üzere kavuşmak gerçekten büyük bir bahtiyarlık, büyük bir nimet. Fakat bunda kişinin gayreti kadar Allah'ın hidayette onu muvaffak kılmasının çok büyük rolü var. Bu yüzden bütün güçlerin asıl kaynağı, asıl merkezi, son hükmün vericisi Allah-u Teala olduğu için bizim de niyaz ederken Allah'tan en büyük nimet olan iman ve hidayet nimetinin devamını talep etmemiz gerekiyor. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif ile devam edelim sohbetimize. An Enes'in radıyallahu an. Enne fete min eslem. Kale ya Resulallah. İnni uridul gazve. Ve leyse ma'i ma etecehheze bih. Kale i't fulanen. Kad kanet tecehheze فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum fakat harp için gerekli olan malzemelerim yok." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan kişiye git, o harbe gitmek üzere hazırlanmıştı fakat hastalandı," buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor ve harp için hazırladığı malzemeleri bana vermeni söylüyor," dedi. Bunun üzerine adam hanımına, "Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver. Onlardan hiçbir şey geriye bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki berekete nail olalım," dedi. Bu hadis Müslim'in imare babında 134. hadis olarak geçer. Muhterem dinleyicilerim, bugünlerde de Türkiye olarak sıkıntılı günlerin eşindeyiz. Aslında dünya uzunca bir zamandır büyük bir badirenin eşiğinde. Her taraftan fitne fesat hareketleri, dünyanın farklı bölgelerinde, farklı ülkelerinde savaş hazırlıkları, karşılıklı mücadele, taarruz planları, programları yapılıyor. Bu manada savaş istemesek de insanlar için, milletler için çok fazla yıkım, çok fazla gözyaşı ve sıkıntılar meydana getirse de hayatın bir gerçeği. Bu tarih boyunca da böyle olmuş. İnsanların içinde var olan şiddet meyli, hırs, insanların iç dünyalarında fısıldayan nefis ve şeytan bu kavgayı, gürültüyü, savaşı dünyadan eksik etmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatının Medine döneminin hemen hemen her ayı bir takım baskınlarla, bir takım taarruzlara karşı mücadele etmekle, kendilerine saldırmak üzere gelen düşmanlara karşı kendilerine, ailelerine, şehirlerine, dinlerini korumak için cihada hazırlanmakla geçmiş. O devirde Medine İslam Devleti tam teşekküllü bir devlet haline gelmediği için düzenli bir ordusu, düzenli bir hazine imkanı yoktu. Ve sayı olarak Müslümanlar az, durumları da genel itibariyle fakir olduğu için savaş anında, savaşın ciddiyetine, büyüklüğüne göre herkes seferber oluyor. Eli silah tutanlar savaşa hazırlanıyor. Maddi imkan olarak da varlıklı olanlar bu savaşa katılan insanları teçhiz etmeye, donatmaya çalışıyordu. Bu hadis-i şerifte, bu rivayette Eslem oğulları kabilesinden bir genç bedeni gücüyle savaşa katılmak istiyor. Fakat savaşa hazırlık için gerekli teçhizatı, donanımı bulamıyor. Bu yüzden hem devlet başkanı hem komutan olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyor. Peygamber Efendimiz de o gencin bu cihat hasretini, şehadet özlemini görünce onun samimiyetine işaretle bir yol gösteriyor. Falanca kimseye git, o savaş için hazırlık yapmıştı, şimdi hastalandı, gücü yok kendisinin savaşmasına, sana savaş için hazırladığı artık kılıç, ok, yay, mızrak ne varsa onları sana versin, sen onun eşyalarıyla, onun hazırladığı, donattığı savaş malzemesiyle savaşa katıl buyuruyor. Genç o sahabiyi arıyor, buluyor, ziyaret ediyor. Durumu anlattıktan sonra, Peygamber Efendimizin selamını söyledikten sonra o yaşlı veya hasta sahabi bütün hazırlığının hanımı tarafından o gence verilmesini emrediyor. Hadise böyle. Burada işaret edilecek, dikkat çekilecek birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi, savaşlar insan faktörüyle başlar. İnsan faktörü ne kadar sağlamsa, ne kadar idealistse, ne kadar cesursa ve kararlıysa, ne kadar imanla doluysa o nispette başarılı olur. İki ordu karşı karşıya geldiğinde silahları kullanacak insan faktörüdür. Kılıcı tutan bilek değil yürektir. Bu manada orduları güçlü yapan şey teknik malzemeleri, donanımları değil, büyük oranda o donanımı kullanacak, o liyakat ve cesareti gösterecek insan faktörüdür. Elbette insan tek başına, çıplak elle, silah malzemesi bugünkü şartlarla, tüfeği, tabancası, bombası olmadan sadece fert olarak bir şey yapamaz. Bugünün şartlarında artık herkesin toptan seferberlik altına alınması durumu söz konusu değil. Bu işi profesyonel olarak yetiştirilmiş, meslek olarak yapan ordular, askerler yürütüyor. Ancak zaman zaman bütün insanların müdahil olması, orduların kifayetsiz kaldığı zamanlarda bütün halkın devreye girmesi gerektiği durumlar oluyor. İşte bu manada insanların, Müslümanların her an ruhen, psikoloji olarak cihada hazır olması lazım. Diğer bir mesele, böyle bir hazırlık içinde cihada, gayrete, savaşa hazır olan insanların donatılması meselesi. Bu hadis-i şerifte olduğu üzere insanlar bazen maddi imkanları olur ama beden olarak savaşa katılmaktan uzak düşebilirler. Veya o kadar zengindir, o kadar varlıklıdır ki kendisi savaşa hazırlandığı halde daha onlarca kişiyi savaş için hazırlayabilir, donatabilir. Bilhassa mahrumiyet zamanlarında, sıkıntılı günlerde, fakirliğin kol gezdiği dönemlerde Peygamber Efendimiz meşakkatli savaşlar için ashabını teşvik etmiştir. Onları beden olarak savaşa katılmaya teşvik ettiği gibi savaşa katılan insanların bineğini, silahını, azığını temin noktasında da zenginleri teşcih etmiştir, cesaretlenmiştir ve bir insan, bir mücahidi, savaşa giden kimseyi donattığı zaman, onun silahını, bineğini hazırladığı zaman kendisi savaşa gitmiş gibi bundan sevap alır. İşte İslam toplumu birbirine kenetlenmiş, birbirini destekleyen, birbirinin eksiğini tamamlayıp bir bütün oluşturan fertlerden bir araya gelir. Bu toplumu bu şekilde şekillendirip bir bütün haline getiren kişi ise liderdir, komutandır, devlet başkanıdır. Sorumluluk mevkiinde olan insan, kendi hükmünde olan, idare ettiği kimseleri iyice tanımalı, bilmeli, kimin ne fazlalığı, kimin ne eksikliği olduğunu bilerek bunları birbiriyle buluşturmalı ve ikisinin de ihtiyaçlarını temin etmelidir. Birisi iyi niyetle hazırlık yapmış fakat başına gelen bir musibetle, hastalıkla savaşa gidemeyecek hale gelmiş. Onu teşvik ederek onun malzemesini bir başka bu işi yapabilecek kişiye veriyor. Böylece o insanı savaşa hazırlıyor. Kendisi de savaşa gitmiş gibi yatağında sevap kazanıyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük hasletlerinden bir tanesi de ashabını kendi elleri, parmakları gibi tanıması, herkesin ihtiyacını, herkesin kabiliyetini fark ederek ona göre onları değerlendirmesi, yönlendirmesidir. Rabbimiz bize de günümüzde böyle idareciler nasip etsin. Halkını, yönettiği insanları tanıyan, onları ehliyetine, liyakatine, ihtiyaçlarına göre istihdam eden, yönlendiren, topyekün bir birlik oluşturup düşmana karşı içte ve dışta tek yumruk halinde mücadele eden liderler nasip etsin. Bizleri de böyle liderlerin emirlerine imtisal eden, uyan, tabi olan ve neticede hep beraber kurtulan ümmetlerden, milletlerden eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarının hallerinden bahsettiğimiz menkıbe bölümünde de Ebu Osman Hiri isminde bir Allah dostundan bahsederek programımızı bitirelim. Ebu Osman Hiri bir gün bir zat tarafından yemeğe davet edilir. Ebu Osman davet edildiği evin kapısına varınca adam, "Üstad, şimdi içeri giremezsin. Seni davet ettiğime pişman oldum. Geri dön." der. Ebu Osman geri döner. Evine vardığı zaman adam arkasından koşup yetişir ve "Üstad, yaptığıma pişman oldum. Özür dilerim. Buyurun hemen gidelim." der. Ebu Osman kalkıp adamla birlikte onun evine tekrar gider. Kapının önüne varınca adam ilk hareketini tekrar ederek onu gerisin geri döndürür. Üçüncü ve dördüncü defalar da aynı şey tekrarlanır. Ebu Osman adamın evine gider, kapıdan döner. Nihayet bu hal 3-4 kere tekrarlandıktan sonra Ebu Osman yine adamın evinin önündeyken, "Üstad, seni denemek istemiştim." der. Bir taraftan özür diler, bir taraftan da onu medhü sena etmeye başlar. Bunun üzerine Ebu Osman, "Kardeşim, köpeklerde bile bulunan bir huydan ötürü beni övme. Köpek de çağrıldığında gelir, azarlandığında uzaklaşır." dedi. Muhterem dinleyicilerim, bu menkıbe aslında hepimiz için ağır bir imtihan. Biz genellikle iyi niyetle yola çıktığımızda, iyilik yaptığımızda karşılığında iyilik görmeyi bekleriz. Biz iyilik yaparken karşı taraf kötülük yaptığında bundan rahatsız oluruz. Eğer bu iyilik ve karşılığında kötülük bir kere, iki kere, üç kere tekrar ederse artık onun yüzüne bile bakmak istemeyiz. Halbuki Allah dostları kendi içlerine nefislerini öldürdükleri için, nefislerini gem altına aldıkları için bu tür beşeri zaaflardan büyük oranda kurtulmuşlardır, korunmuşlardır. Burada zikredilen kıssada Ebu Osman Hiri bir davete icabet için Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak üzere kalkıyor evinden gidiyor. Davete icabet gerekli, meşru bir mazeret olmadığı müddetçe ne ikram edildiğine bakmaksızın Müslüman bir kişinin davetine icabet edilmeli, helal olan lokmasından yemek ve onun gönlünü almak tercih edilmeli. O da davete icabet ediyor, kapıya geliyor, ev sahibi onu kapıdan kovuyor. Bu ikinci hal de sünnete riayettir. Yani bir insan davetli olarak çağrılmış da olsa kapıya geldiğinde ev sahibi izin vermeyince o eve girmemelidir. Ebu Osman'ı davet eden kişi onu kapıdan kovduktan sonra peşinden gidiyor, takip ediyor, özür diliyor, tekrar davet ediyor. O da tekrar sünnete riayetle ev sahibinin davetine icabet ediyor, evine gidiyor. Fakat kapıda adam tekrar kovuyor. Bu hal 3-4 defa tekrarlanınca onun öfkelenmesini, kızıp bağırmasını bekliyor belki de adam. En sonunda onu alt edemeyeceğini anlayınca pişman oluyor ve ben diyor seni imtihan etmek için yaptım. Sen çok büyük bir zatmışsın. Bana kızmadın, gücenmedin, her defasında geldin, gittin ve kötü bir söz dahi söylemedin diyerek onu takdir etmeye başlıyor. Bu sefer de onun nefsini kabartmaya çalışıyor. Ebu Osman bu şeytanın tuzağına da gelmiyor. Benim bu yaptığım diyor, köpeklerin yaptığıyla aynı. Onlar da çağırırsın gelir, kovarsın giderler diyor. Şimdi burada o Allah dostu her davete icabetle bir sevap kazanmış durumda. Her kapıdan kovulduğunda tevazuyla ev sahibinin sözüne uyarak geri döndüğünde de ayrıca bir sevap kazanıyor. Bir de üstüne üstlük nefsaniyetini kabartacak, onu kibre, gurura, ucba düşürecek şekilde pofpoflanmasını, övülmesini hoş karşılamayarak ayrı bir sevaba kavuşmuş durumda. Diğer bir husus da art niyetli de olsa muhatabının günaha düşmesini, daha büyük hatalara düşmesini önlüyor. Onu alttan alarak mahcubiyetini yüzüne vurmadan, nefsini kabartmadan, işi kavgaya dökmeden ikaz ediyor, irşad ediyor. İşte Allah dostları bu halleri sebebiyle kendi içlerinde nefsani dürtülerini neredeyse sıfırlamış olmaları sebebiyle Allah'ın sevgili kulları olmuşlardır ve onlara kötülük yapmaya çalışan, onlara art niyetle yaklaşan, onları öldürmeye kastedenleri canlandırmışlardır, diriltmişlerdir. Rabbimiz bize de böyle büyük hasretler nasip etsin. Rızasına giden yolda bizi kendisine yaklaştıracak vesilelere muvaffak kılsın. Bizi dünya imtihanlarından yüz akıyla geçen ve huzuruna razı olduğu kullar olarak ulaşan samimi, saf, tertemiz kulları arasına dahil eylesin. Bizi salihlerle, sadıklarla beraber haşreylesin. Amin. Muhterem dinleyicilerim, önümüzdeki hafta tekrar Şebnem Kuşağı programında da görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.